Ayrım 6.
Evrendeki dengelerin temel sırlarından bir tanesi kara deliklerdir. Yani bir yerde enerji kümeleri halinde yıldızlar, gezegenler varken, uzayın bazı noktaları da bu gezegenleri, enerjileri emip yok eden bir takım bölgeler vardır. Bunlara kara delikler denmiş, sonradan bunun bir yıldız mezarı olduğu anlaşılmış. Yani uzayda büyük yıldızların mezarları, etrafındaki gezegenleri, güneşleri alır, yok eder. Ne olur bilemiyoruz. Birçok bilim adamı bu başka eyleme sokulma hadisesini evrenin bir dengesi olarak, bazıları da anti evrendir, bir başka yerde başka bir evren meydana gelecek diyorlar. Ne derlerse desinler, mühim olan şudur. Uzayda bir dev enerjiler grubunu temsil eden galaksiler, novalar, gezegenler, güneşler vardır. Bir de bunların tam negatifi, bunları alıp yok eden mekanlar vardır ki bunlara şimdilik kara delik yahut yıldız mezarı diyorlar. Aslında bu büyük bir gezegenin veya güneşin mezarıdır. Mezarda üst üste biriken gravitasyon dediğimiz cazibe enerjileri orada bir mekan boşluğu meydana getirmektedir. Burada bir çekim enerjisi biriktirmiştir ki oranın mekanı bu enerjiye tahammül edemiyor. Tahammül edemeyince etrafına gelen bütün enerjiler aynı noktada transforme oluyor, değişikliğe uğruyor. Bu bugünkü çağın en büyük fizik ve astronomik problemleri içerisine girmiştir. Çünkü evren hakkındaki görüşlerimizin tümünü değiştirmiştir. Bu değişikliği bugün dev teleskoplarla bütün bilim dünyası öğrenmiştir. Şimdi düşününüz ki 14 asır önce inzal olmuş olan yüce kitabımızda kara delikler net olarak bildirilmektedir. Sure-i Necm'in 75. ayetinde net olarak yıldız mezarlarının, ölen yıldızların yerinin ne müthiş olay olduğunu ve bunu ileride öğrenebileceğimizi yüce kitabımız yazarsa bunu hafife almak mümkün değildir. Bu akılların duracağı bir mucizedir. Yüce kitabımız zamanı gelmiş bu ayeti anlama fırsatı vermiştir. Yoksa biz bu ayete göre yıldızları tevil etmiş değiliz. Bu ayeti anlama fırsatı vermiştir. Böyle bir hadiseyi bilen bir müminin veya herhangi bir insanın bu hadiseyi hafife alması yahut böyle bir ilahi sırrın Kur'an'a taşınmasına rağmen onun diğer hükümlerine de kendi cüce aklıyla bir takım görüntüler katması mümkün değildir. O zaman ilme çok büyük ihanet olur. Siz öyle bir kitap düşününüz ki 14 asır evvel bilimin en zirvedeki noktalarını apaçık söylemiş ama siz onun arasındaki hukuki bir takım nizam ölçülerini, insanların yaşama disiplinini anlatan ayetlerini cüce aklınızla eleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu gülünç olur. Çünkü çağlar değişirken kendi aralarındaki sosyal münasebetler çok değişik görüntülere bürünebilirler. Bugün faiz iyidir derler. Yarın dünyayı bu mahvetti derler. Ama yüce kitabımızın verdiği hüküm değişmez. Yüce kitabımız eğer ekonomide bir stil koymuşsa en mükemmel stil budur. Buna inanınız. Çünkü madem ki evrenin bütün fizik ve biyolojik hikmetlerini açıklıyor, o halde siz ekonomide işinize gelmiyor diye onun görüşlerini eleştirmeye kalkarsanız çok gülünç olursunuz. Bakınız size nasıl bir misal vereceğim. Yasin suresinin 36. ayetinde Nobel mükafatı almış bir teori aynen satır satır yazılıdır. Bu teori parite dediğimiz zıt eşler teorisidir. Yüce kitabımız bunu çok net bir şekilde bildirmiştir. Bunları yapan her türlü noksandan uzak olan o Allah'tır ki toprağın yeşerttiklerini de kendilerini de kendilerinin bilmediği daha nice şeyleri de çiftler halinde yaratmıştır. Allah sübhandır. Ondan başka her şeyi çift yarattım, zıt eşli yarattım. Bunlar nefislerinizdir, bunlar arzdan çıkanlardır. Daha bilmediğiniz her şeyi zıt eşli yarattım diyor. Açıp bakıyorsunuz. Maruç-i Draki isimli bir fizikçi, evrende yaratılan her şey zıt eşle yaratılmaya mahkumdur. Hiçbir şey tek olarak yaratılamaz. Elektron varsa proton vardır, nötron varsa antinötron vardır diye teori koyuyor ve bununla Nobel ödülü alıyor. Siz şimdi yüce kitabımızın net olarak biçimlendirdiği bu ayeti gördükten sonra, onun hükümleri içerisinde herhangi bir hükmün bugün içinde geçerli olmadığını söylemeniz çok abes kaçar. Siz parite içinde geçerli değildir deyin. Bu devirde parite var, yarın olmayacaktır demeniz ne kadar gülünç olursa, çağa göre parite nasıl değişmiyorsa, Kur'an ayetleri de ne çağa göre değişir, ne de insanların cüce akıllarının eleştirilerine göre taviz verir. Onun için Kur'an'a imanda, yüce kitabımızın bir tek harfinin dahi değişmezliğini, hele hele hükümlerinin değişmesinin mümkün olmadığını kabul etmek lazım gelir. Çünkü Kur'an'ı imanı haz ile seyretmek yeryüzünde cereyan eden ister tarihi hadiseler açısından olsun, isterse güncel olaylar açısından olsun, bütün hadisatın Kur'an'a mahkum olduğunu sezerek mümkündür. Bu çok önemli bir şeydir. Bütün müminler çok ciddi bir zevk içinde her hadisatın Kur'an'a mahkum olduğunu, yalnız Kur'an'ın dediğinin olacağını bilmelidir. 8. Kur'an'da şifre sırrı. Yüce kitabımızın içerisinde bulunan bilimsel emirlerin hikmetleri önümüzdeki yıllarda, çağlarda daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bugünkü dozuyla, bugünkü varlığıyla yüce kitabımız bilim dünyasında elini kaldırmış benden başka bilemeyeceksiniz demiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Yüce kitabımız, benim bir tek suremi yazın, yazamazsanız bir tek ayetimi yazın, yazamazsanız bir tek satırımı yazın, yazamazsanız bir tek harfimi yazın, yazamazsınız diyor. Bu emri aldıktan sonra bunu nasıl yorumlayacaksınız? Evet, elbette ki bir suretini meydana getirmek mümkün değil. Bir ayetini ne kadar benzetirim derseniz benzetemezsiniz, harfini benzetemezsiniz. Çünkü yüce kitabımız çok ciddi bir matematik şifre halindedir. Bir harfinin yerini değiştirdiğiniz takdirde yüce kitabımızın içerisindeki tüm sistemlerle bize takdim ettiği kainatın mana alemini anlamanız mümkün olamaz. Onun içindir ki Kur'an'ın değişmezliğini çok basit bir cümle içerisinde ifade etmek de mümkün değildir. Onun değişmezliği çok önemli bir hadisedir. Çünkü yüce kitabımız Fatiha'nın başından Sure-i Nas'ın sonuna kadar bütün harfleri daha önceden levh-i mahfuzca tespit edilmiş fevkalade müthiş bir kompüter sistemidir. Bu kompüter sistem içerisinde harflerin, kelimelerin her birisinin mutlaka çok önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan aslında Kur'an bir şifre kitabıdır. Çünkü Sure-i Yusuf'ta Kur'an'ın levh-i mahfuzda bir tertip haline getirildiği belirtilmektedir. Levh-i mahfuz, bütün bilgilerin depo olduğu ve bütün hadisatın bir anlamda formüllerinin, kaderlerinin tanzim olduğu bir merkezdir. Bu merkezde bütün bilgi sistemleri lisan haline getirilmiş ve Kur'an Arapça olarak gönderilmiştir. Kur'an'ın bütün evrenin şifrelerini, sırlarını taşıdığı aşikardır. Şimdi Kur'an'ın böyle bir şifre kitabı olması karşısında paniğe düşüp de bu şifreler, bu ölçüler içerisinde çözülebilir diye düşünmek de yanlıştır. Çünkü Kur'an'ı birçok yanlarından seyretmek lazımdır. Ama unutmamak lazımdır ki, bu Allah'ın bir ilim merkezinin lisana çevrilmiş hikmeti olduğuna göre, elbette ki Kur'an'ın sırf bu yüzden manasını okuyarak ona bağımlı kalmayı insanları zorlamak çok büyük hata olur. Ama bunun yanında o şifreleri aşmaya kalktığını iddia edebilecek zihinlere de bir dur demek lazım. Bu kolay bir hadise değildir. Bundan dolayı da Kur'an'da bazı rakamların şifre sırrı taşıdığı bildirilmiştir ki bunlardan bir tanesi 19, bir tanesi 7 rakamıdır. Bunlarla birlikte bir takım ayetlerde şifre hikmetleri vardır. Son çağlarda hem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hem de Elmalılı Hamdi yazır bu hikmetlerin varlığını kabul etmiştir. Kur'an'ın 19 şifresinde bir takım hikmetler taşıdığı bir zamanlar çok şiddetli bir şekilde ortaya atıldı. Bütün ilim merkezleri özellikle Mısır'da, Ezher Üniversitesi'nde olsun, hatta Medine'de olsun büyük rağbet gördüğünü fakat sonradan bu 19 şifresini ortaya atan Reşat Efendi'nin bir takım dini sapmalar gösterdiği, mürtet olduğu, dolayısıyla bu 19 hadisesinin üzerinde tuhaf bir görüntü bozukluğu olduğu gündeme geldi. Yüce kitabımızda 19 sayısı ile ilgili elbette ki bir takım mucizeler vardır. Reşat Efendi bunun yanlışlarını kendisi zihninden fazla şişirerek ortaya koyup da bir hata işlemişse, Kur'an'ın 19 sayısı ile ilgili hikmetleri yok demek değildir. Çünkü bunun çok net olanlarını, gözle görülenlerini biliyoruz. Mesela Sure-i Kaf'ta, Kaf sayısı 19'un katları nispetinde geçer. Geçerse ne olur diye düşünmek yanlış olur. Çünkü Sure-i Kaf'ta bir tanım vardır. Bütün Kur'an'da Lut kavminden bahsederken kavmi Lut diye bahsedilir. Çünkü kavmi Lut demek, Lut'un kavmi demek ama Sure-i Kaf'ta ihvanı Lut diye geçer. Şimdi ihvan bir nevi arkadaşlar, dostlar grubu demektir. Halbuki Lut kavmi biliyorsunuz isyankar bir kavimdir. İsyankar bir kavim olduğu için hiçbir zaman ihvanı Lut geçmemiştir. Ama ihvanı Lut, Lut'un adamları gibi kabul edilerek kavimlik yerine alışkanlık şeklinde yorumlanmış geçilmiştir. Buradaki hikmet eğer ayet-i kerimede kavmi Lut diye geçseydi bu 19 şifresi bozulacaktı. Ama 19 şifresi bozulmasın diye Cenab-ı Hak ihvan-ı Lut geçirmiştir. Bu kadar ince hesaplarla tanzim olmuş bir kompüter sistem vardır. Yediler sistemi de aynı şekildedir. Mesela Fatiha'nın 7 ayet olması, hamimlerin 7 tane olması. Efendimizin bir hadisi şerifleriyle müsecceldir ki, Hamimler, evrenin bütün sırlarını ayrı ayrı ve birlikte açıklayan sureler manzumesidir. Ve Efendimiz hamimlerdeki hikmetleri Cenab-ı Hak yalnız bana verdi. Yalnız İslam ümmetine verdi. Çünkü bütün evrenin sırları bunların içerisindedir demektedir. Şimdi Fatiha'nın her bir ayeti hamimlerden bir tanesiyle açıklanabilir. Bu dış kelimeler açısından değil, içindeki ince hikmetler açısındandır. Birinci ayet birinci hamimle, ikinci ayet ikinci hamimle açıklanabilir demektir. Bunun dışında hamimler kendi içinde kendi yorumlarını yaparlar. Mesela birinci hamim suresindeki ilk ayette bir defa ha geçer, ikinci hamim suresinde iki defa ha geçer. İlk ayetler yan yana getirildiği takdirde başka bir esrar ortaya çıkar. Başka bir evren sırrı ortaya çıkar. Mim olarak mesela birinci hamimde bir defa geçen mimle ikinci hamimde iki defa geçen ilk ayeti alt alta yazarsanız değişik bir mana ve bir evren sırrı daha verir. Yani mutlaka Kur'an'ın bir şifre sırrı vardır. Çözülmesi çok zordur, ehlince çözülür. O ayrı bir konu ama vardır. Şimdi bilimde bir şeyin varlığını sezmek başkadır, onu anlayıp onu detaylarıyla anlatmak başkadır. Kur'an'ın da kesinlikle bir şifre sırrı vardır, bir kompüterize sırrı vardır. Yani baştan sona kadar bir matematik hesaplan geçerek dizilmiş sırrı vardır. Bu sır tamamen levh-i mahfuza özgü, inkarı mümkün olmayan bir hikmettir. Şimdi Kur'an'ın içerisindeki bu şifre sırrının yanında bazı manaları da net mesajlar halinde vermesi, mesela kara deliği anlatması çok ilginç bir zarflaşma usulü ortaya getirir. Mesela şimdi size çok önemli bir ayetten bahsetmek istiyorum. O da Efendimiz ilk gelen ayet, İkra. Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Bu Efendimiz'e gelen ilk ayeti kerime olduğu için fevkalade önemlidir. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın içerisinden bir cümleyi almış, Hazreti Cebrail vasıtasıyla Efendimiz'e sunmuştur. Bu ayet mutlaka ve mutlaka çok önemli hikmetler zinciriyle yoğrulmuştur. Ama bu hikmetler zincirini zahiri manalarına bakarak çözebilmeniz çok zordur. Çünkü zaten ayet-i kerimenin inzal oluşunda, inzal tarzında büyük bir hikmet vardır. Hazreti Cebrail Efendimiz'e oku, Allah'ın adıyla oku dediği zaman bir kağıt filan göstermiş değildir. Efendimizin okuyacağı şey dahi manadan bir okuyuştur. Biz insanı alaktan yarattık dendiği zaman bütün tefsirler bunun kan pıhtısı olduğunu yazarlar. Alak kelimesinin bir anlamda manası pıhtıdır. Ama alak kelimesinin ikinci manası yani tali manası pıhtıdır. Asıl manası ilgi demektir. Şimdi direkt olarak biz insanı ilgiden yarattık derse anlamamız mümkün değildir. Niçin? O çağın ilmi bunu anlayamaz ama pıhtıyı anlayabilir. O çağın ilmi içerisindeki insanlar insanın bir pıhtıdan yaratıldığını anlar ama insan hakikaten nasıl yaratılmıştır? Bir meni hücresinin bir yumurta hücresiyle birleşme olayındaki en esrarengiz hikmet alak sırrıdır. Çünkü yumurta hücresinin içerisinde taşıdığı şifrelerin eksiklerini meni hücresinden alma zorunluluğu vardır. Hangi meni hücresinde hangi şifre vardır bunu çözmek ise insan bedeninde 60 bine yakın şifre vardır. Bir yumurta hücresinin içerisine milyonlarca alim oturtsanız o meni hücresini bulup çıkartamaz. Bu mümkün değildir. Bu şifreler santimin milyonda biri kadar küçüklüktedir. Bu şifreler hem meni hücresinde hem yumurta hücresinde vardır. Peki bunların eksikleri birbiri karşısına nasıl gelecek, bu anahtar nasıl açılacaktır? Meni hücresindeki şifrelerle yumurta hücresindeki şifreler birbirlerinin eksik kısımlarını tamamlayıp tıpkı müsbet ve menfi elektriğin birbirini çekmesi gibi bir kimyasal afinite yaparlar. Yani bir şifre yumurta hücresindeki bir şifre meni hücresindeki eksik şifreyi alabilmek için bir afinite, özel bir cazibe taşımaktadır ki bu cazibe ancak alak kelimesiyle ifade edilebilir. Peki burada asıl hikmet nedir? İlk hikmeti insanın yaratılışına ait en büyük sırdır. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an'ın ilk ayeti olarak veriyor, onun üzerinde bunun Kur'an'ın en ince hikmeti olduğunu beyan eden hikmeti içerisinde de biz insanı alaktan, yani meni hücrelerinin, yumurta hücrelerinin şifresinin afinitesinden yarattık. Ama ondan sonra da ilimle her şeyi öğrettik. Siz bunu ancak ilimle öğrenirsiniz diyor. Kalemle yazacaksınız, çizeceksiniz, onun ilmiyle verdiğini ilimle öğreneceksiniz. Bu kadar net, akılların hayran kaldığı bir mucize sistemi içerisinde donatılmış olan yüce kitabımıza iman etmeme imkan yoktur. İman etmeyen nasipsizliğinden iman etmiyor. Çünkü Fatiha'da iman etmemelerinin sebeplerini iki maddeye bağlamıştır. Bunlardan bir tanesi dalalettir. yanılgıda kalmaktır. Birisi de mağdubin, nasipsizler sınıfıdır. Cenab-ı Hak nasip etmemiş. Biz yaratılıştan insanların gerek nefis kompleksleri bakımından, gerek ruh kompleksleri bakımından ne halde olabileceği ve kimin niçin yaratılıştan böyle bir nasipsizliğe uğradığını bilecek bilgiye sahip değiliz. Bu Elest Meclisi'nin, daha doğrusu yaratılışın ilk anının ilahi bir sırrıdır. 9. Kur'an'da iman güzelliği. Onun için bu çağda Kur'an öylesine muhteşem bir ışıktır ki, buna iman etmemek, gaflet sahibi olmakla açıklanabilir. Velid bin Mugire bildiği halde iman etmemiştir. Velid bin Mugire'yi yüce kitabımız telin ederken diyor ki, biz onu tekten yarattık. Ne açısından tekten yarattık? Zeka itibariyle tekten yarattık. Ona her türlü serveti verdik. Mazereti de yok. Yani zeka olur da hainlik içerisine düşer, aç kalır, çaresiz kalır, o da değil. Hem zeka itibariyle tek yarattık, hem de her türlü serveti verdik ama o döndü, bu kitabı insan yazdı dedi. Kur'an ona kahrolası diyor. Yani Cenab-ı Hak, Kur'an'ın kendisi tarafından gönderildiğine ters bir beyanda bulunanlara çok ciddi olarak kahrolası emrini vermiştir. İşte bu Fatiha'nın bildirdiği mağdubin sınıfıdır, nasipsizdir, doğuştan getirdiği çirkinlikleri taşımaktadır. Yoksa bu çağda Kur'an karşısında secde etmemek aklın, fikrin alacağı bir hadise değildir. Demek ki kitapları imanın büyük çerçevesi içerisinden Kur'an'a imana geçtiğimiz takdirde, Kur'an'a imanda bugün bilim açısından bir zaruretin olduğunu görürüz. Çünkü bu çağın problemleri budur. İlim açısından bu zarurete rağmen eğer bilenler Kur'an'a karşı çıkarsa, Cenab-ı Hak Velid bin Mugire gibi yapar. Çünkü Velid bin Mugire, Kur'an'ın bir kul tarafından yazılamayacağını çok iyi anladığı halde, ondaki şifreleri matematik hafızası sayesinde çözdüğü halde inkar etti. Evvela ben böyle kelam işitmedim demişti. Velid bin Mugire, çağında mucizevi zeka sahibi diye tanımlanırdı. Böyle bir insanın Kur'an karşısındaki ilk tepkisi, ben böyle söz işitmedim oldu. Ve hemen iman etmek üzereyken gururundan doğan nasipsizlik onu inkâra sürükledi ve Cenab-ı Hak da onu kahrolası diye tanımlayarak cezalandırdı. Bu nasıl bir cezalandırmaydı? Başını duvarlara vurarak, beyni kafatasından sızarak öldü. Çünkü akşam düşünüyordu ki kesinlikle Kur'an kul yapısı değildir, Allah kitabıdır. Sabahleyin kalkıyor, Efendimizin huzuruna gidip Müslüman olmak niyetiyle kapıyı çalmak üzere elini kaldırdığı zaman kapının tokmağına vuramıyordu. Bu işte nasipsizlik dediğimiz hadisenin çok enteresan bir misalidir. Bu şekilde aylarca gitti, geldi, bir türlü iman edemedi. Ondan sonra artık bu kendisine bir baş ağrısı şeklinde yansıdı. Kısmen de düşüne düşüne bugünkü tabirle üşüttü ve kafasını duvarlara vura vura parçaladı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı bilen insanın onu inkârı hiç tahammülü yoktur. Kur'an'ın yüceliğini, Kur'an'ın faziletini bugün bilim dünyası anlamıştır. Sonra fikir dünyası anlamıştır. Pek çok büyük müttefekkir Kur'an'ın mucizesi karşısında teslim olmuştur. Bütün bunlara rağmen küfürde kalmak, Kur'an'ı yazılı bir kitap sanmak gafleti insanların perişanlığına, yok olmasına, felaketlere sürüklenmesine sebep olacaktır. Bizim milletimizin en önemli hususiyeti Kur'an'a, imana sahip çıkmaktır. Allah bu Kur'an bayrağını binlerce, yüzyıllarca bize taşıtma şerefine ve sahipliğine layık kılsın. Çünkü Kur'an'a imandaki hatalar, Kur'an'a imandaki gafletler hem milletlerin hem fertlerin mahvu perişan olmasına sebep olur. Efendimizin çok önemli bir emri vardır. Ebu Cehil ve Şurekası yine bir gün Efendimiz'e, bize mucize göster, bize mucize gösterirsen inanırız dediler. Efendimiz'e bu şekilde ısrar ettikleri zaman, peki ne istiyorsunuz dedi. Bazı rivayetlere göre Uhud dağını elleriyle göstererek, bazı rivayetlere göre de Mina'nın çevresini göstererek bu dağı bize altın yap dediler. Onun üzerine Efendimiz yapmam dedi. Çünkü ben bu dağı Allah'ın inayetiyle altın da yapsam yine siz iman etmeyeceksiniz. İman etmediğiniz için de Allah size kahhar sıfatıyla gazap verecek. Yok edecek, kavminizle beraber memleketinizi başınıza geçirecek. Ben sizin böyle bir gazaba ve azaba uğramamanız, özellikle sizden gelecek müstakbel Müslümanların yok olmasını göze almadığım için bu dağı altın yapmıyorum dedi. Bunun bir esrarengiz tarafı da o sırada Hazreti Cebrail geldi. Ya Resulullah, onların ağzından bu cümle çıkar çıkmaz Cenab-ı Hak bu dağların altını altın yaptı dedi. Biliyorsunuz, Arabistan'daki altın damarı bütün batılı madencileri hayretler içerisinde bırakıyor. Çünkü altın teşekkülüne müsait olmayan bir toprak altında geniş miktarda böylesine bir altının bulunması herkesi hayrete düçar ediyor. Nitekim Amerikalı bazı ekonomik çevreler Suudi Arabistan'a bu altının çıkarılmaması için ısrar ediyorlar. Çünkü petrolle altının aynı elde toplanması dünya ekonomisini alt üst eder. 10. Kur'an çağlara sesleniyor. İşte Kur'an'ın her geçen çağda daha çok açığa çıkan, daha çok gözle görünür hale gelen ayetlerinin ilmi mucizelerinin varlığına rağmen insanoğlu ona imanda direnirse o zaman gazab-ı ilahi gelir. Bir anlamda aptallıklarını ve gafletlerini perde ederek Kur'an'a iman etmeyenlere karşı gazab-ı ilahi birden çıkmaz ama bilerek küfür inadıyla Kur'an'a karşı çıkanlara karşı gazab-ı ilahinin cevabı çok şiddetli olur. Onun için Kur'an'ın böylesine açık mucizelerinin tezahür ettiği bu çağda Kur'an'a imanda büyük zaruret vardır. Bundan sonraki kıyamete kadar olan çağda Kur'an'a iman veya iman etmeme açısından çok büyük hadiseler olacaktır. Milletlerin kaderi Kur'an'a imanla mukayyet olacaktır. Kur'an'a iman etmeyen, Kur'an'a karşı çıkan toplumlar daha geçtiğimiz çağlardaki yumuşaklığı bulamayacaklardır. Kur'an, ihtişamını gösterdikçe ona karşı çıkmak cüreti, iman etmemekte direnme cüreti gazab-ı ilahi paratonerin yıldırımı çektiği gibi çeker. Onun için Kur'an'ın her türlü evren esrarını beyan eden hikmetli sistemi içerisindeki mucizevi sırları bu insanların mutlaka bilmesi lazım gelir. Kur'an hükümlerinin dışında yaşayan insanlar mutsuzluğa mahkumdurlar. Zaten biliyorsunuz Asr suresinde asrın anlamı çağ demektir. Her ne kadar başka kelime anlamları varsa da yüzyıl gibi, ikindi gibi asrın asıl anlamı çağ demektir. Allah çağlara kasem olsun ki insanlar çöküntü ve yıkıntı içindedir derken ancak iman eden ve amel sahibi olan, sabır ve hakkı savunanlar hariçtir demekteki emriyle imansızlıkta direnirseniz hele hele karşı çıkarsınız, perişansınız diyor. Her çağda, özellikle bu çağda Cenab-ı Hak'tan mucize istemek, onu görürcesine bir ışıklı pano istemek birçok gaflet sahibinin iç dünyasında yaşar durur. Yani Cenab-ı Hak durup dururken İsmini göğe yazsa, ışıklı pano yapsa. Ben denize göre Kur'an, bütün evrenlere her zaman var olan ışıklı pano sırrını bütün dünyaya parıltılı ışıklar halinde vermektedir. Bu haldeyken buna karşı çıkılmaz. İşte insanların, gafillerin yanlışlıkları arasında bilemedikleri bir tarafta budur. Sanıyorlar ki filan çağda filan adam Kur'an'a karşı çıkmış da şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu çağ o çağ değil. Bu çağda Kur'an'a karşı çıkılmaz. Çünkü Kur'an mucizelerini çok net, açık seçik bir şekilde bilim dünyasına, politika ve ekonomi dünyasına da nakşetmiştir. Gören gözler için yüce kitabımızın önemli hadiselere ait ayetleri net olarak çıkmaktadır. Ayrıntılardaki hadiselere ait ayetler vardır. Ama net olarak parlayan o çağın en önemli meselelerine aittir. Bendeniz mesela bu astrofizik hadiselerini incelerken birçok esrarlı hadiseyi yakalamış oldum ki şimdi bu çağda en mühim fizik ve astrofizik olayı nedir? 11. Fizik ve astrofizik olayı. A. Kara delikler olayı. B. Parite. Yani varlıkların zıt eşli yaratılması. Bu bütün evrenin yaratılışında, bütün varlıkların maddesel hayatını devam ettirmelerinde fevkalade önemli bir hadisedir.